bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Confucius, Dünya Klasikleri, Seçme Konuşmalar, 1. Kaset, 1. Yüz, Şule Yayınları, 3. Baskı, 1999, Türkçe'ye çeviren Hakan Arslan Benzer, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Elif Sezer Elçi. Her şey boşuna, hatalı olduğunu gördüğü halde kendisine karşı davacı kesilen birine rastlamadım. Yapraklar fışkırttığı halde çiçek açmayan bitkiler vardır. Fakat çiçek açtığı halde meyve vermeyen bitkiler de vardır. Bir adam kendi kendine bu konuda ne düşünmeliyim, bu konuda ne düşünmeliyim diye sorup durmuyorsa ben onun hakkında ne düşünebilirim ki? Bütün günü yiyeceksiz, geceyi de düşünerek gözüme uyku girmeden geçirdim. Hiçbir yararı olmadı. En iyisi insan bir şeyler öğrenmeli. Confucius. Confucius ya da Confucius, Çince Kongzi ya da Kongfuzi. En ünlü Çinli filozof, siyasal yönetici ve kuramcı. Lu eyaleti yani bugünkü Shandong'da doğdu ve öldü. İsa'dan önce 551-479. Yaşamı üzerine güvenilir tek bilgi kaynağı, ikinci kuşak izleyicileri tarafından yazılan Lun Yu, Seçme Konuşmalar başlıklı bir kitaptır. Batı'da Konfüçyüsçülük adıyla bilinen ve Chun Chiu, İlkbaharlar ve Sonbaharlar adlı yapıtında sergilediği öğretinin kurucusudur. Gerçek anlamda bir din kurucusu olmamakla birlikte toplumsal bir etik önermiştir. Yaşamının büyük bir bölümünü bir yandaşlar topluluğuna kendi reformcu düşüncelerini öğretmekle geçirdi. Bazı izleyicileri onun sayesinde yönetici görevlere yükselme başarısı göstererek öğrettiklerini verimli bir biçimde uygulama olanağı buldular. Söylendiğine göre yaşamının sonuna doğru Lu hükümetinde yüksek görevlere getirildi. Ancak ilkelerini gerçekten uygulayabilmek bakımından gerekli yetkiyi elde edemediği için istifa ederek köşesine çekildi. Bunun üzerine devletinin yönetimini kendisine bırakmayı kabul edecek bir senyör bulmak üzere 13 yıl boyunca boş yere dolaştıktan sonra Lu eyaletine geri dönerek ölünceye kadar orada ders verdi. Sunuş. Milattan önce 551 ile 479 yılları arasında yaşamış olan Confucius, önce filozof, sonra hoca ve ayrıca toplumsal yenilenmeyi sağlayan bir devlet adamıydı. Yaşadığı dönem gerek Yunan gerekse Çin medeniyetleri bakımından bir kargaşa ve buhran dönemiydi. Kuramsal ve kalbi bilgilerini hayata aktararak halka önder olmuştur. Çok sayıda şakirdi bulunmuştur. Bu kitap onun şakirtleri tarafından bir araya getirilen hikmetli sözlerden oluşmaktadır. Confucius öğretisinin değerlendirilebilmesi açısından kaynak kitaptır. Doğru yol, üstün insan, tanrı, soyluluk, kavramların kargaşadan arındırılması ve erdemlilik gibi Confucius öğretisinin esası sayabileceğimiz kelimelerin en canlı ve sahih açılımı bu kitapta yer almaktadır. Buhran ve kargaşa yer yer ve zaman zaman bütün toplumların, devletlerin, medeniyetlerin ateş çemberinden geçtiği birer imtihan niteliğindedir. Milattan önce 5. yüzyıl Çin için neredeyse 14. 15. yüzyılların bazı 10 yılları da Anadolu ve üzerinde tohum ekmeye uğraşan millet için odur. 19. yüzyılın Rus ve Batı Avrupa nihilizmini, yüzyıl sonu Anglo-Frank ümitsizliği neyse 20. yüzyılda 3. dünyanın feryadı da aynı şeydir. 20. yüzyılın takvim hesabına göre bitmesine sayılı yıllar kalmışken sular az çok durulmuş gibi görünse bile bu olsa olsa yaranın genişleyerek derinleştiğine bir işarettir. Artık buhran mahalli veya siyasi bir şey olmaktan çıkmış, gündelik ve giderek kişisel, bu yüzden de evrensel bir olay, olgu haline bürünmüştür. Confucius, zekası ve gönlüyle milletinin hayırlı bir evladı olduğunu ispat etmiştir. Ülkemizde Confucius'un deyişlerini hemen sindirecek, onunla gönüldaşlık edebilecek hem edebiyat ve ahlak hem de siyaset ve tarihi duyuş konularında önce kendini, sonra çevresini ışıtacak sayısı sayırlı evlat olduğunu, bunların yalnız bir sese, o da sahici ve sağlam bir sese ihtiyacı bulunduğunu hesap ederek bu kitabı yayınlamayı hem bir vazife sayıyoruz hem de bir onur vesilesi biliyoruz. Doğudan ve batıdan ışık her nereden değerse biz yüzümüzü o tarafa doğrultmak istiyoruz. İnsanın işareti ve şulesi hikmet, hikmetin nişanı söz, sözün birleştiği yerse bilhassa bugün için kitaplardır. Konfüçyüs'ün bu kitabı da nitekim 2500 yıllık geçmişiyle bunu belli ediyor. Şule. Adı geçen şahıslar. Konfüçyüs. Genellikle üstad olarak bazen de resmi adıyla yani Chungni veya Üstad Kung şeklinde anılır. Kendi ağzından konuştuğunda adı genellikle Chiyu olarak geçer. Şakirtler. 10 feraset sahibi olarak da anılan bu şahıslar Konfüçyüs karşısında kendileri de bazen söze karışan dinleyicilerdir. Kendilerine gönderme yapılanlar ise şunlardır. Wei Dükü Ling ve onun güzel karısı Nan Tzu, Lu Dükü Ting, 80 kişilik davacı grubunun isteği üzerine Konfüçyüs'ü Lu eyaletinden çıkarmıştır. Lu Dükü Ai, Konfüçyüs geri çağrıldığı zamanki Lu eyaletinin hükümdarı. Shi Dükü, küçük bir eyalet olması sebebiyle hükümdarın ismini ayrıca bildirmeye ihtiyaç duyulmuyor. Chi Dükü Ching, ıslahat yapmak için yaşı geçkince bir soylu. Devletin bakanları başlıca şunlardır. Chi Kang Tuzu. Önce şakirtleri sonra da Konfüçyüs'ü geri çağıran kişi. İyi bir yönetimin nasıl olabileceğini araştırdı ama kötü bir uygulayıcıydı. Huan Tui. Bir şakirdin kardeşi olduğu halde sürgün zamanında bir ağacı devirerek Konfüçyüs'ü öldürmeye kalkan kişi. Birinci cilt. Birinci kitap. Temel ilkelere dairdir. 1. Üstad dedi ki, bir insanın bilgiyi edinip kendi kendine bunu uygulaması gerçekten bir zevk değil midir? Peki ruh akrabalarının uzaklardan gelerek bir adama kavuşmasında da lezzet yok mudur? İnsanların kendisine sevgi göstermediği zamanlarda hiç sitem etmeyen adam değil midir gerçek filozof? 2. Filozof Yu dedi ki, hayırlı bir evlat olup büyüklerine hürmet ettiği halde kendisinden üstün olanlara karşı terbiyesizlik etmeye niyetli kişilere nadiren rastlanır. Kargaşa yaratmaya hevesli birinin kendinden üstün olanlara terbiyesizlik etmeye niyetsiz olması mümkün değildir. Gerçek filozof kendini temellere adar. Zira bunlar bir kez ortaya çıkınca doğru istikamette belirecektir. Peki bencil olmayan bir hayatın ilk belirtisi de hayırlı birer evlat olup büyüklere hürmet etmek değil midir? 3. Üstad dedi ki, ustaca yapılan bir hitap ve kendini şirin gösterme çabasının erdemle birlikte bulunduğu nadiren görülür. 4. Filozof Tseng dedi ki, kendimi her gün 3 bakımdan inceliyorum. Diğer insanlar için yaptığım planlarda acaba bir vicdansızlık, bilinçsizlikte yaptım mı? Arkadaşlarıma karşı samimiyetsiz miydim? Son olarak da bana öğretilenleri uygulamayı başarabildim mi? 5. Üstad dedi ki, bin sayısınca savaş arabası olan bir devleti idare etmek için iş hayatında dini bir hassasiyet ve güzel bir iman, harcamalarda tutumluluk ve halk sevgisi, ayrıca halkın doğru mevsimde kamu işlerinde istihdam edilmesi gerekir. 6. Üstad dedi ki, bir genç ailesiyle birlikte yaşarken hayırlı bir evlat olsun, gurbetteyken büyüklere hürmet etsin, basiretli ve dürüst olsun, herkese karşı açık bir sevgi sunarken kendisi iyilerle birlik olsun. Böyle davrandıktan sonra kendinde hala biraz güç bulabilirse bu gücü de incelikli çalışmalara sarf etsin. 7. Tuzu Sa'ya dedi ki, zihnini kadınsı bir cazibeden güzel ahlaka aktaran, ana babasına hizmet ederken elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olan, hükümdarına hizmeti sırasında canını vermeye hazırlanan ve arkadaşlarıyla birlikteyken dürüstçe konuşan kişi, işte bu, gerçi başkaları ona cahil diyecektir ama ben ona şüphesiz bilge demeliyim. 8. Üstad dedi ki, vakarı olmayan bir talebe saygınlık kazanamayacaktır. Bu da onun öğrendiklerinin sebat bulmamasına sebep olur. Talebenin en önemli ilkeleri vicdan ve samimiyet olmalıdır. Kendisine denk olmayanlarla arkadaş olmasın. Hata edince hatasını telafi etmede tereddüt göstermesin. 9. Filozof Tseng dedi ki, ana baba öldükten sonra endişeye kapılmak ve bununla uzun süre meşgul olmak insanların ahlakında bereketli bir tamirata yol açacaktır. 10. Tzu Chin Tzu Kung'un şöyle dediğini bildirdi. Üstad bir ülkeye vardığı zaman bu ülkenin nasıl idare edildiğini duyardı. Bu bilgiyi edinmek için sorar mıydı yoksa başkaları mı bunu ona ulaştırırdı? Suzu Kung dedi ki, Üstad hürmetkar, dürüst, nazik, şefkatli ve yumuşak kalpli olduğu için bu bilgiyi elde eder, üstadın soru sorma şekli nasıl da farklı diğer insanlarınkinden. 11. Üstad dedi ki, bir adamın babası sağsa eğilimlerine dikkat edin. Babası ölünce işleri nasıl yürüttüğüne bakın. Eğer 3 yıl süresince babasının yolundan hiç ayrılmazsa bu adama hayırlı evlat diyebiliriz. 12. Filozof Yu dedi ki, edep ve terbiyenin gösterilmesi sırasında değerli olan doğallıktır. Eski hükümdarların düzenlemelerinde hayranlık veren esas özellik budur. Hem küçük hem de büyük işler buradan çıkar. Fakat müsaade edilmeyecek bir doğallık da vardır ki bu doğal olmayı bilmek ve fakat edep ve terbiyenin sınırlarını ihlal etmemektir. 13. Filozof Yu dedi ki, doğru olana uygun bir söz verdiğiniz zaman sözünüzü tutabilirsiniz. Lezzeti ayarında bir saygı gösterirseniz, utanç ve rezaleti kendinizden uzaklaştırmış olursunuz. Sırlarınızı verdiğiniz kişi eğer arkadaşlarını bırakmıyorsa, ona güvenebilirsiniz. 14. Üstad dedi ki, beslenmesinde iştahının tatmin edilmesini beklemeyen, barınmasında rahat aramayan, işini şevkle yapan, temkinli konuşan, yüksek ilkeleri olanlarla birlikte bulunan, böylece kendisini doğrultan bir talebe, İşte böyle birinin öğrenmeyi gerçekten sevdiğini söylemek mümkün. 15. Ne dersiniz diye sordu Tuzu Kung. Fukara olsa da gururlu ya da servetine rağmen gurursuz adama. Olabilir diye cevapladı üstad. Fakat yine de fukara olsa da mutlu ya da servetine rağmen yüceliği seven adamla bir değil ya. Tuzu Kung meseleyi belirgin kılmak istedi. Şiire göre bu, önce kesip sonra törpülenmek gibi ya da yonttuktan sonra ezip ufalamak gibidir. Bunu demek istiyordunuz, sahiden öyle midir? Evet Tuzu dedi üstad. Evet, bundan sonra gerçekten ona şiirden, Shi Qing adında 300 şiirlik divanı kastediyor. Rivayete göre bu divanı derleyen de Konfüçyüs'ün kendisi. Bahsedebilirim. Çünkü ona bir misal verdim, o da çıkardı hikmetini. 16. Üstad dedi ki, İnsanlar beni tanımıyorlar diye üzülmeyeceğim. İnsanları tanımıyorum diye üzüleceğim. İkinci kitap, hükümete dairdir. 1. Üstad dedi ki, kendi güzel ahlakıyla hükümet eden kimse kutup yıldızına benzer ki bütün yıldızlar onun çevresinde döner fakat o yerinde sabit kalır. 2. Üstad dedi ki, her ne kadar divanda 300 şiir var ise de orada öyle bir ibare var ki hepsini kavrayabilir. O da şu, gayeden hiç vazgeçmemek. 3. Üstad dedi ki, halkı kanunlarla yönetip cezalarla düzeni sağlarsanız onlar da cezadan kaçınacaklardır. Ama bu arada ar duyguları da kaybolacaktır. Fakat onları kendi güzel ahlakınızla yönetip düzeni de vazifelerinize bağlılığınızla sağlarsanız ar duyguları onları terk etmeyecek ve bu ölçüye göre yaşayacaklardır. 4. Üstad dedi ki, 15 yaşımda zihnimi vicdanıma bağladım. 30'umda dimdik durdum. 40'ımda şüphelerimden kurtuldum. 50 yaşımda ilahi kanunları anladım. 60'ımda uysal bir kulağım oldu. Şimdi 70'imde doğruluğu elden bırakmadan kalbimin tutkularının peşinden gidebilirim. 5. Meng bir Tuzu hayırlı bir evladın vazifesini sorunca üstad şöyle dedi. İsyankar olmamaktır. Daha sonra Fang Qing'e buna benzer bir şey anlattı. Üstad, Meng Sun bana hayırlı bir evlada yakışan nedir diye sorunca ona isyankar olmamaktır diye cevap verdim. O zaman Fan Chi ne demek istediniz diye sordu. Üstad da cevapladı. Ana baba sağken onlara doğruca hizmet etmek, öldüklerinde cenazelerini gerektiği şekillerde gömmek ve onlar için münasip kurbanlar vermek. 6. Meng Wu Po hayırlı bir evladın vazifesi nedir diye sorunca üstad dedi ki, ana baba sadece çocukları hastalanınca endişe eder. 7. Tuzu Yu, hayırlı bir evlat olmanın yolu nedir diye sorunca üstad şunu söyledi. Bugün için hayırlı bir evlat olmanın yolu ana babayı beslemek gibi görünüyor. Ama insan köpeklerini atlarını da besler. Hürmet olmayınca aralarındaki fark nedir? 8. Tuzu Hsia, üstada hayırlı bir evlat olmak için ne yapmalı diye sorunca şu cevabı aldı. Doğru tavır gerçekten zor bir mesele. Bir şey yapılması gerektiği zaman genç bu yükü sırtlamalıdır. Yiyecek ve içecek bulunduğu zaman da bunlarla büyüklere hizmet eder. Fakat yalnızca bu muydur hayırlı bir evlada yakışan? 9. Üstad dedi ki, Hui'ye anlatıp durdum. Bir tam gün boyunca o da aptalmış gibi kafasını bile sallamadan dinledi. Fakat yanımdan ayrıldıktan sonra bir de baktım ki ona ne öğrettiysem aynen uygulamış. Hui, hayır, o asla aptal değildi. 10. Üstad dedi ki, ne yaptığına bak, etkilendiği şeyleri incele. Neyle huzur bulduğunu öğren. Bir adam kendini gizleyebilir mi? Bir adam gizleyebilir mi kendini? 11. Üstad dedi ki, eski bilgileri yeniden gözden geçirip yeni bilgiler edinen kişidir ancak başkalarına öğretmenlik yapabilecek olan. 12. Üstad dedi ki, yüksek seviyeli bir insan makine değildir. 13. On Tzu Kung soylu insanın kişiliğinden sorunca üstad da dedi ki, önce vaaz ettiği şeyleri kendi uygular ve daha sonra da uyguladığı şeyleri vaaz eder. 14. Üstad dedi ki, İnsanın soylusu açık zihinli ve ön yargısız olanıdır. Aşağı seviyedeki insansa ön yargıları olduğu halde açık zihinli olmayandır. 15. Üstad dedi ki, düşünmeden öğrenmek faydasızdır. Öğrenmeden düşünmekse tehlikeli. 16. Üstad dedi ki, İnsanın kendisini karma karışık fikirlere adaması kesinlikle zararlıdır. 17. Üstad dedi ki, Yu, sana bilginin anlamını öğreteyim mi? Bir şeyi biliyorsan onu görür görmez bildiğini hatırlaman, bilmiyorsan da bilmediğini bilmen, bilgi budur. 18. Tzu Chang ne yapmalı diye soruyordu. Üstad ona şöyle dedi. Başkalarını iyi dinle. Emin olmadığın şeylere karşı dikkatli ol ve geri kalanlar hakkında rahatça konuş. Böyle yaparsan pek az eleştiri alırsın. Etrafına iyi bak. Şüpheli gördüğün şeylere karşı dikkatli ol ve geri kalanlar karşısında rahatça hareket et. Böyle yaparsan pek az pişman olursun. Söylediklerin yüzünden az eleştirilmek, tavırlarından az pişman olmak. Yapılacak olan budur. 19. Dük Ai, M.Ö. 494-467 şöyle sordu. Halkı memnun etmek için ne yapmam gerek? Konfüçyüs onu cevapladı. Doğruyu destekleyip yanlış iş işleyeni huzurundan kovarsan halk memnun olacaktır. Ama yanlış iş işleyeni destekleyip doğruyu huzurundan kovarsan halkın memnuniyetini kazanamazsın. 20. Qi Kang Tzu, devletin kalıcılığı ve refahı için halkı isteklendirmek üzere olanların saygı ve bağlılığını nasıl kazanacağını sordu. Üstad da dedi ki, onlara önderlik et. O zaman vazifelerine bağlı olurlar. Cana yakın ve merhametli ol. Onlar da sana bağlansınlar. Çalışanı destekle, bilgisi yetmeyeni eğit. Böylece onlar da birbirlerine cesaret vereceklerdir. 21. Bir adam Konfüçyüs'e sordu. Niçin? Efendim, halka hizmet etmiyorsunuz. Üstad onu cevapladı. Karih kitabı, Shu Qing, en eski Çin yazı metni, M.Ö. 2357 ile 627 arasındaki döneme aittir. Hayırlı bir evladın vazifesinden bahsetmiyor mu? Bir kişinin oğul olarak ve kardeşlerine karşı yerine getirdiği vazife, halka hizmet etmek demek değil midir? Demek ki, evet, bunlar da halka hizmettir. Niçin yalnız senin düşüncen halka hizmet demek olsun ki? 22. Üstad dedi ki, talihi yaver gitmeyen bir kimse, acaba onu nasıl idare etmeli bilmiyorum. Öküzü bağlamak için boyunduruk çubuğu olmayan bir öküz arabası yerinden kalkar mı? 23. Tzu Chang bazı şeylerin nasıl olup da biteceğini 10 yıl önceden kestirmek mümkün mü diye sordu. Üstad bunun üzerine dedi ki, Yin Hanedanı Hisaya'nın medenileşmesini başlattı. Bundan sonra nelerin değişeceğini, gelişeceğini bilmek mümkün. Çoğu ise Yin'in medenileşmesini başlattı. Ardından nelerin değişeceğini, gelişeceğini bilebiliriz. Başkaları ne başarırsa başarsın, çoğu hanedanının karakteri 100 yıl önceden bile kestirilebilir. 24. Üstad dedi ki, İnsanın başkalarının ata ruhlarına kurban vermesi dalkavukluktur. Doğruyu görmek ve buna rağmen yapmamak korkaklıktır bu da.
2. cilt, 3. kitap, 8 dansçı, tavırlar ve ahlaka dairdir. 1. Konfüçyüs tapınağında 8 sıra dansçı barındıran Çi hanedanı reisi için şunları söyledi. Bunu yapmaya tahammül edebiliyorsa neye tahammül edemez ki o? 2. 3 büyük Lu hanedanının üyeleri kurbanlar kaldırılırken Yung divanını kullanınca Üstad şu şiiri söyledi. Prensler ve soyluların yardımıyla Tanrı'nın oğlu duruyor dimdik, vakarlı. Şu üç ailenin yüce salonlarında bunun nasıl bir yeri olabilir? 3. Üstad dedi ki, erdemsiz bir insan ibadet etse ne çıkar? Erdemsiz insan mabedin musikisinden ne anlar? 4. Ling Fang, ayinlerin gözlenmesinde ana ilkeler nelerdir diye sordu. Bunun üzerine Üstad dedi ki, gerçekten çok önemli bir soru. Törenlerde genellikle şatafattan ziyade sade olunmalı. Ya sayinlerinde ise ayrıntıları gözlemek yerine en iyisi kalpten hissedilen üzüntü gösterilmeli. 5. Üstad dedi ki, doğunun ve kuzeyin kabileleri kendi prenslerine sahip bizim kocaman ülkemiz gibi başsız değiller. 6. Çi ailesinin başı Tai Dağı'na kurban vermeye giderken Üstad Huan Yu'ya dönüp şöyle söyledi. Onu bu günahtan alıkoyamaz mısın? Huan Yu, maalesef yapamam diye cevap verince Üstad da ne talihsizlik dedi. Bu Tuai Dağı'nın ruhunun Ling Fang'ın ruhuna denk olmadığını söylemek değil mi? 7. Üstad dedi ki, gerçek bir soylu yaptığı hiçbir şeyde kimseyle yarış etmez. Okçuluğu saymazsak, o zaman bile rakibini başıyla selamlayıp ödül kürsüsüne çıkarken ona yol verir ya da kendisi yere inip ceza kupasını rakibine teklif ederken de böyledir. Mücadele ederken bile o hala bir soyludur. 8. Tzu Hisai'ye sordu. Şu mısraların anlamı nedir? O kurnazca gülüşlerde ne gamzeler belirir. Onun o sihirli gözleri rengini açıkça gösterir. O lekesiz ve riyasız zemin şaşalı süsler içindir. Üstad bunu boya işi zemin hazırlandıktan sonra gelir diye cevapladı. Öyleyse tavırların önemi ikinci derecedendir dedi Tuzu Hisaya. Tisyang, Tuzu Hisaya'nın asıl adı, hikmetlerimin örtüsünü kaldırıyor diye cevap verdi.